Ayrım Altı, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, Sayfa 58. 14. Bölüm. Güneyden gelen tankın komutanı, bölük komutanına radyodan Kalaç yakınındaki buluşmayı rapor etti. Güneybatı cephesinden gelenlerin yiğit çocuklar olduklarına, onlarla 100'er gram vodka içtiklerine ilişkin birkaç söz de ekledi. Rapor hızla üst kademelere gitti ve birkaç dakika sonra Tugay Komutanı Karpov, Kolordu Komutanı'na buluşmanın gerçekleştiği bilgisini vermişti. Novikov, Kolordu karargahında çevresinde ortaya çıkan sevgi dolu hayranlık atmosferini hissediyordu. Kolordu hemen hemen hiç kayıp vermeden ilerliyordu, verilen görevi zamanında yerine getiriyordu. Noydobnov, cephe komutanına raporunu verdikten sonra Novikov'un elini uzun uzun sıktı. Komutanın her zaman hırçın ve öfkeli olan gözleri parlak ve yumuşak görünüyordu. ''İşte görüyorsunuz, aralarında iç düşmanlar ve bozguncular olmadığı zaman insanlarımız ne mucizeler yaratabiliyorlar.'' dedi Noydobnov. Getmanov Novikov'u kucakladı. Yanında duran komutanlara, şoförlere, posta erlerine, radyo operatörlerine, şifre memurlarına baktı, hıçkırdı. Herkesin duyması için yüksek sesle şöyle dedi. ''Teşekkürler sana Pyotr Pavlovich, Rus teşekkürü, Sovyet teşekkürü, komünist Getmanov'dan sana teşekkürler, derin bir selam ve teşekkür.'' Sonra tekrar kucakladı, duygulanan Novikov'u öptü. Her şeyi hazırladı, adamlarını en derin şekilde eğitti, her şeyi önceden gördü. İşte şimdi de bu çok büyük çalışmanın meyvelerini topladı diyordu Getmanov. Getmanov'u dinlemekten hem dayanılmaz bir zevk duyan hem de utanan Novikov, ''Neyi önceden gördüm ki?'' dedi. Elindeki bir tomar askeri raporu salladı. ''İşte öngörülerim. Hesaplarımı en çok Makarov üzerine yapmıştım. Oysa Makarov tempo kaybetti. Sonra belirlenen hareket ekseninden saptı. Kanatta gereksiz bir operasyona girdi ve 1,5 saat yitirdi. Belov'un kanatları garantiye alarak ileri fırlayacağından emindim. Oysa Belov ikinci gün savunma merkezinin çevresinden dolaşmak ve sağa sola bakmadan kuzey batıya ilerlemek yerine topçu birliği ve piyade ile işi sürüncemede bıraktı. Hatta savunmaya geçti. Bu saçmalığa 11 saat harcadı. Karpov ise Kalaç'a ilk ulaşan oldu. Sağa sola bakmadan kanatlarında ne olup bittiğine dikkat etmeden rüzgar gibi ilerledi. Almanların ana bağlantı hattını ilk o kesti. Adamlarıma öğrettiklerim de öngörülerim de ortada işte. Aslında ben Karpov'un peşinden sopayla kovalamak gerekeceğini, iki tarafına dikkat edeceğini ve kanatlarını sağlama alacağını düşünüyordum. Getmanov gülümseyerek şöyle dedi. Tamam, tamam, alçak gönüllülük insanı güzelleştirir, bunu biliyoruz. Alçak gönüllülüğü bize yüce Stalin öğretmiştir. Novikov o gün mutluydu. Böyle bir günde bile bu kadar çok düşündüğüne, her an sanki onu görüverecekmiş gibi çevresine bakındığına göre, Yevgenya Nikolayevna'yı gerçekten çok seviyor olmalıydı. Getmanov sesini fısıltı düzeyine indirip şöyle dedi. Taarruzu 8 dakika geciktirdiğini yaşamım boyunca unutmayacağım Pyotr Pavlovich. Ordu komutanı sıkıştırıyor. Cephe komutanı tankların hemen harekete geçirilmesini istiyor. Bana söylediklerine göre Stalin Yeremenko'ya telefon etmiş. Tanklar neden ilerlemiyor diye. Stalin'i beklettin. Gerçekten de tek bir tank, tek bir insan kaybetmeden tankları açılan gediye sokmayı başardın. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Gece Novikov tankla Kalaç bölgesine gittiğinde ise Getmanov kurmay başkanının yanına gitti ve şöyle dedi. General yoldaş çok büyük öneme sahip, çözümleyici bir harekatın, büyük ana yurt savaşının yazgısını belirleyecek bir harekatın başlamasını Kolordu komutanının keyfi olarak 8 dakika geciktirdiğine ilişkin bir mektup yazdım. Lütfen bu belgeyi okuyunuz. 15. Bölüm. Vasilevski'nin Stalin'e Stalingrad'daki Alman grubunun kuşatıldığı ile ilgili raporu VÇ hattından verdiği anda Stalin'in yanında yardımcısı Poskrebişev ayakta duruyordu. Stalin Poskrebişev'e bakmaksızın yarı kapalı gözlerle uyuyormuş gibi birkaç saniye oturdu. Poskrebişev soluğunu tutmuş kımıldamamaya çalışıyordu. Bu onun sadece canlı düşmana karşı zafer kazandığı an değildi. Bu onun geçmişe karşı zafer kazandığı andı. 1930 yılının köy mezarlarının üstündeki otlar daha bir gürleşecekti. Kutup bölgesindeki buzlar, kar tepeleri sakin dilsizliğini koruyacaktı. Galip gelenlerin yargılanmayacağını dünyadaki herkesten daha iyi biliyordu. Stalin çocuklarının, kız torununun, talihsiz Yakov'un küçük kızının yanında olmasını istiyordu. Sakin, içi rahat, torununun başını okşardı. Köydeki evinin eşiğinin önüne serilen dünyaya bakmazdı. Sevgili kızı sakin, hastalıklı torunu, çocukluk anıları, küçük bahçenin serinliği, nehrin uzaktan gelen gürültüsü. Geri kalan şeylerden ona neydi? Zaten onun gücü büyük tümenlere ve devletin gücüne bağlı değildi. Gözlerini açmadan ağır ağır, özellikle yumuşak, gırtlaktan gelen bir tonlamayla şöyle dedi. Ah, yakalandın küçük kuş, ağdan çıkıp kaçamazsın. Dünyadaki hiçbir şey için seni bırakmayız. Poskrabişev Stalin'in kırlaşmış, tepesi açılan başına, gözleri kapalı çiçek bozuğu yüzüne bakarken birden parmaklarının buz kestiğini hissetti. 16. Bölüm. Stalingrad bölgesindeki başarılı taarruz Sovyet savunma hattındaki pek çok gediği ortadan kaldırdı. Bu gedikler sadece Stalingrad ve Don gibi büyük cephelerde, Çuykov ordusu ve kuzeydeki Sovyet tümenleri arasında, cephe gerisinden ayrı düşmüş bölükler ve takımlar arasında, evlerde mevzilenmiş müfrezeler ve gruplar arasında ortadan kaldırılmakla kalmadı. Kopma, yarı kuşatılma ve kuşatılma duygusu insanların zihninden de kayboldu aynı zamanda. Bu duygunun yerini bütünlük, birlik ve çokluk aldı. Bu ise tek tek insanların askeri kitleyle birleşip kaynaşma bilincidir ve orduları zafere ulaştıran ruh olarak adlandırılır. Elbette Stalingrad'da kuşatılan Alman askerlerinin kafalarında ve ruhlarında da bunun tam tersi düşünceler ortaya çıkmaya başlamıştı. Alman silahlı kuvvetlerinden yüz binlerce düşünen, hisseden, hücreden oluşan kocaman bir parça kopmuştu. Radyo dalgalarının hızı onlardan daha da hızlı olan Almanya'yla sonsuz bağlantı propagandasının güvenceleri Paulus'un Stalingrad'daki tümenlerinin kuşatılmış olduğunu doğruluyordu. Bir zamanlar Tolstoy'un ileri sürdüğü bir ordunun tam olarak kuşatılmasının mümkün olmadığı düşüncesi Tolstoy'un zamanındaki askeri deneyimle doğrulanmıştı. 1941-1945 savaşı bir ordunun kuşatılabileceğini, yere mıhlanabileceğini, demir çemberle sarılabileceğini gösterdi. 1941-1945 savaşı sırasındaki kuşatma pek çok Sovyet ve Alman ordusu için acımasız bir gerçeklik oldu. Tolstoy'un ileri sürdüğü düşünce kendi zamanı için kesinlikle doğruydu. Büyük insanlar tarafından siyaset ya da savaş hakkında ileri sürülmüş düşüncelerin pek çoğu gibi bu düşüncede sonsuz bir yaşama sahip değildi. 1941-1945 savaşındaki kuşatma, orduların olağanüstü hareketliliği ve bu hareketliliğin destek aldığı cephe gerisinin son derece hantal bir kütle oluşturması sayesinde gerçek olmuştur. Kuşatmayı yapan birlikler hareketliliğin bütün avantajlarından yararlanırlar. Çağdaş bir ordunun kuşatma altında çok katmanlı, masif fabrika benzeri bir cephe gerisi örgütlenmesi olanaksız olduğundan kuşatılan birlikler hareketliliklerini tamamen yitirirler. Bir felç hali kuşatılanları darmadağın eder. Kuşatanlar motorlardan ve kanatlardan yararlanırlar. Kuşatılan ordu hareket olanağını yitirerek sadece askeri teknik avantajlarını kaybetmiş olmaz. Kuşatılan ordunun askerleri ve subayları adeta çağdaş uygarlık dünyasından çıkıp geçmişin dünyasına giderler. Kuşatılan orduların askerleri ve subayları yalnızca savaşın orduların güçlerine, daha sonra savaşta olabilecek gelişmeleri değil, aynı zamanda devletin politikasını, parti liderlerinin güçlerini, yasaları, anayasayı, halkın ulusal karakterini, geleceğini ve geçmişini yeniden değerlendirirler. Çaresizlik içinde dona kalmış kurbanının tepesinde kanatlarının gücünden büyük bir haz duyarak dolaşan bir kartala benzeyen insanlar da sözü edilen yeniden değerlendirmelerin bazıları da aynı şekilde ama elbette ki karşıt anlamda eğilimlidirler. Paulus ordusunun Stalingrad'da kuşatılması savaşın akışında bir dönüm noktası oldu. Stalingrad zaferi savaşın sonucunu belirledi. Ancak muzaffer halkla muzaffer devlet arasındaki sessiz tartışma devam ediyordu. İnsanın yazgısı, insanın özgürlüğü bu tartışmaya bağlıydı. 17. Bölüm. Doğu Prusya ile Litvanya arasındaki sınırda Görlitz ormanında bir sonbahar günü yağmur çiseliyordu ve yüksek ağaçların arasındaki patikada orta boylu, gri yağmurluklu bir adam yürüyordu. Nöbetçiler Hitler'i görünce soluklarını tutuyorlar, kımıldamadan duruyorlar ve yağmur damlaları yavaş yavaş yanaklarından akıyordu. Temiz hava almak, yalnız kalmak istemişti. Nemli hava çok hoş gelmişti. Çok güzel, soğuk bir yağmur atıştırıyordu. Ağaçlar ne kadar güzel, ne kadar sessizdi. Yere dökülmüş yumuşacık yaprakların üstünde yürümek ne kadar güzeldi. Sahra Başkomutanlık karargahındaki insanlar gün boyunca dayanılmaz şekilde sinirlendiriyorlardı onu. Stalin onda hiçbir zaman saygı uyandırmamıştı. Daha savaştan önce Stalin'in yaptığı her şey ona aptalca ve kaba görünmüştü. Stalin'in kurnazlığında ve kalleşliğinde bir köylü basitliği vardı. Devleti de ipe sapa gelmezdi. Churchill yeni Almanya'nın trajik rolünü bir gün anlayacaktı. Yeni Almanya Stalin'in Asya Bolşevizmine karşı bedenini Avrupa'ya siper etti. 6. Ordu'nun Stalingrad'dan çekilmesinde ısrar edenleri gözünün önüne getirdi. Onlar şimdi çok ölgülü, saygın kişiler sayılacaklardı. Temkinsizce ona güvenenlere sinirleniyordu. Bu insanlar laf kalabalığı içinde ona bağlılıklarını ifade edeceklerdi. Stalin'i hep küçümseyerek düşünmek, onu aşağılamak istiyordu ve bu isteğin üstünlük duygusunun kaybedilmesiyle birlikte ortaya çıktığını hissediyordu. Gaddar ve kindar Kafkasyalı dükkancı, Stalin'in bugünkü başarısı hiçbir şeyi değiştirmezdi. Şu yaşlı hadım Zaitler'in gözlerinde gizli bir alay yok muydu? Başkomutanlık yeteneği konusunda İngiliz Başbakanının yaptığı esprileri Goebbels'in ona bildirecek olması düşüncesine kızmıştı. Goebbels gülerek kabul edin çok nüktedan biri diyecekti. Güzel ve zeki gözlerinin derinlerinde ise bir an kıskanç bir adamın ebediyen sönmüş gibi görünen zaferi belirecekti. 6. Ordu ile ilgili tatsızlıklar dikkatini dağıtıyor, kendi kendisi olmasına engel oluyordu. Asıl felaket Stalingrad'ın kaybedilmesi, tümenlerin kuşatılması, Stalin'in onu oyunda yenmesi değildi. O her şeyi yoluna koyardı. Sıradan düşünceler, sevimli zayıflıklar her zaman ona özgü şeylerdi. Ama yüce ve çok güçlü biriyken bunların hepsi insanları hayran bırakıyor ve duygulandırıyordu. Almanların ulusal coşkusunu kendinde ifade ediyordu. Ancak yeni Almanya'nın ve onun silahlı kuvvetlerinin gücü sallanmaya başlar başlamaz bilgeliği sona ermiş dehasını yitirmişti. Napolyon'u kıskanmıyordu. Tek başına güçsüz ve yoksul kaldığında yüceliği küt diye yere düşmeyen, karanlık bodrumda tavan arasında gücünü koruyan insanlara katlanamıyordu. Tek başına yaptığı bu orman gezintisi sırasında günlük işlerden kendini uzaklaştıramamış, genelkurmay ve parti yönetimindeki ustaların bulamadıkları yüksek ve samimi çözümü ruhunun derinlerinde bulamamıştı. Üzerine tekrar çökmüş olan diğer insanlarla eşitlik duygusu dayanılmaz bir can sıkıntısı yaratmıştı. Yeni Almanya'nın kurucusu olmak, savaş ateşini ve Auschwitz fırınını yakmak, Gestapo'yu kurmak sıradan bir insanın harcı değildi. Yeni Almanya'nın kurucusu ve önderi insanlıktan çıkmış olmalıydı. Duyguları, düşünceleri, günlük yaşamı ancak insanların üstünde, insanların dışında olabilirdi. Rus tankları onu çıktığı yere geri döndürmüştü. Düşünceleri kararlı, kıskançlığı bugün Tanrı'ya, dünyanın yazgısına yönelik değildi. Rus tankları onu insanların arasına geri döndürmüştü. İlk başta onu rahatlatmış olan ormandaki yalnızlık şimdi korkunç geliyordu. Yanında korumaları, alıştığı yaverleri olmadan tek başına olmak, loş büyülü bir ormana giren masal kahramanı çocuk gibi görünmüştü. İşte parmak çocuk da aynı bu şekilde yürüyordu. Küçük oğlak ormanda işte aynı böyle yolunu kaybetmişti. Karanlık korulukta bir kurdun sinsice yanına yaklaşacağını bilmeden yürüyordu. Geçmişte kalan 10 yılların bitki çürüğü alacakaranlığı içinden çocukluktaki korkusu, bir kitaptaki küçük bir keçi yavrusunun güneşli orman açıklığında durduğu, nemli karanlık ağaç gövdelerinin arasından ise kurdun kıpkırmızı gözlerinin, bembeyaz dişlerinin göründüğü o resimle ilgili anısı süzülüp çıkmıştı. Ve tıpkı çocukluğundaki gibi çığlık atmak, annesini çağırmak, gözlerini kapatmak, kaçmak istedi. Oysa ormanda ağaçların arasında onu özel olarak koruyan bir alay, binlerce güçlü, eğitimli, zeki, bir tehlike karşısında hemen tepki verebilen insanlar vardı. Bu insanların yaşamlarının amacı, yabancı bir soluğun onun başındaki saçları oynatmaması, ona değmemesiydi. Ormanda tek başına yürüyüşe çıkmaya karar veren Führer'in her hareketini, bölge bölge haber veren telefonlar zar zor duyulacak şekilde çalıyordu. Geri döndü. Koşma isteğine engel olarak sahra karargahının koyu yeşil binalarına doğru yürüyordu. Muhafızlar Führer'in acele ettiğini gördüler. Karargahta bulunmasını gerektiren ivedi işler olmalıydı. Ormanın ilk alacakaranlık dakikalarında Almanya'nın önderinin bir çocuk masalındaki kurdu anımsadığını düşünebilirler miydi? Ağaçların arkasından karargah binalarının pencerelerindeki ışıklar parlıyordu. Kamplardaki fırınların ateşi ilk kez insanca bir korku uyandırmıştı içinde. 18. Bölüm 62. Ordu'nun yeraltı sığınaklarında ve komuta noktasındaki insanları alışılmamış garip bir duygu kaplamıştı. Yüzlerine dokunmak, giysilerini ellemek, çizmelerinin içinde parmaklarını oynatmak istiyorlardı. Almanlar ateş etmiyordu, ortalık sakindi, sessizlik baş döndürüyordu. İnsanlara sanki içleri boşalmış, yürekleri uyuşmuş, elleri ayakları farklı bir şekilde oynuyormuş gibi geliyordu. Sessizlikte lapa yemek, sessizlikte mektup yazmak, gece sessizlikte uyumak tuhaf, inanılmaz bir şeydi. Sessizlik kendine göre sessizce gürültü ediyordu. Sessizlik yeni ve tuhaf gelen pek çok ses doğurmuştu. Bıçağın şıkırtısı, kitap sayfasının ışırtısı, döşeme tahtasının gıcırtısı, çıplak ayakların şıpırtısı, dolma kalemin cızırtısı, tabancanın emniyet sürgüsünün şaklaması, yeraltı sığınağının duvarındaki sarkaçlı saatin tiktakları. Ordu Kurmay Başkanı Krylov komutanın sığınağına girdi. Çuykov yatağın üstünde, karşısında küçük bir masanın ardında ise Grov oturuyordu. Krylov daha ayaktayken son haberi vermek istedi. Stalingrad cephesi taarruza geçmişti. Paulus'un kuşatılması işi birkaç saat içinde çözümlenecekti. Çuykov'a ve Gurov'a baktı. Hiçbir şey söylemeden yatağın ucuna ilişti. Krylov arkadaşlarının yüzünde çok önemli bir şey görmüş olmalıydı. Yoksa arkadaşlarıyla paylaştığı şakaya gelmez bir haberdi. Üç adam da susuyordu. Sessizlik Stalingrad'da silinmiş olan sesleri yeniden doğurmuştu. Sessizlik savaş günlerinde gereksiz olan yeni düşünceler, ihtiraslar, endişeler doğurmaya hazırlanıyordu. Ancak bu dakikalarda onlar yeni düşünceleri bilmiyorlardı henüz. Heyecanlar, yükselme hırsı, dargınlık, kıskançlık Stalingrad'ın kemik sızlatıcı ağırlığı içinden henüz doğmamıştı. Onlar adlarının Rusya'nın savaş tarihinin çok bir güzel sayfasıyla artık sonsuza dek bağlantılı olduğunu düşünmüyorlardı. Bu sessizlik dakikaları yaşamlarındaki en güzel dakikalardı. Bunlar sadece ve sadece insanca duyguların onlara hakim olduğu dakikalardı. Ve içlerinden hiçbiri daha sonra niçin bu kadar büyük bir mutlulukla ve hüzünle, sevgi ve alçak gönüllülükle dolu oldukları sorusuna yanıt veremezdi. Savunma işi tamamlandıktan sonra Stalingrad generalleriyle ilgili hikayenin sürmesine gerek var mıdır? Stalingrad savunmasının bazı yöneticilerini saran alçakça ihtirasları anlatmaya gerek var mıdır? Bu yöneticilerin sürekli içki içtiklerini, paylaşamadıkları şan ve şöhret için birbirlerine küfrettiklerini, sarhoş Çuykov'un Stalingrad zaferi onuruna yapılan mitingde sırf Nikita Hruşçov, Rodimtsev'i kucaklayıp öptü. Yanında duran Çuykov'a bakmadı diye Rodimtsev'in üzerine atıldığını ve onu boğmak istediğini anlatmaya gerek var mıdır? Stalingrad'ın kutsal küçük topraklarından büyük topraklarına ilk yolculuğun Çeka Okpu'nun 20. yıl dönümü kutlaması nedeniyle Çuykov ve karargahı tarafından yapıldığını anlatmaya gerek var mıdır? Bu kutlamanın sabahında Çuykov ve silah arkadaşlarının neredeyse hepsinin kör kütük sarhoş halde Volga'nın buzlu sularında boğulmak üzere olduklarını ve askerler tarafından sudan çıkarıldıklarını anlatmaya gerek var mıdır? Sövmeleri, takazaları, kuşkuları, kıskançlıkları anlatmaya gerek var mıdır? Gerçek bir tanedir, iki gerçek yoktur. Gerçek olmadan ya da gerçeğin kırıntılarıyla, küçücük bir parçasıyla, budanmış bir gerçekle yaşamak zordur. Bir parça gerçek, gerçek değildir. Bu büyülü sessiz gecede varsın insan ruhunda hiçbir saklısı gizlisi olmaksızın gerçeğin tamamı olsun. Bu gece bu adamların iyiliğini, yaptıkları büyük hizmetleri takdir edelim. Çuykov sığınaktan çıktı ve ağır ağır Volga kıyısındaki yamaca tırmandı. Ahşap basamaklar ayaklarının altında gıcırdıyordu. Karanlıktı, batı ve doğu suskundu. Fabrika binalarının karartıları, kent yapılarının yıkıntıları, siperler, yeraltı sığınakları, yerin göğün Volga'nın sakin, suskun karanlığına gömülmüştü. Halkın zaferi kendini bu şekilde ifade ediyordu. Askerlerin tören marşında bir orkestranın gümbürtüsü altında değil, havai fişeklerde ve top atışlarında değil, yeri, kenti, Volga'yı saran nemli bir gece sessizliğinde. Çuykov heyecanlanıyordu. Savaşla sertleşen yüreği göğsünün içinde güm güm atıyordu. Kulak kabarttı, sessizlik yoktu. Banlay Deresi ve Krasny Oktyabr tarafından bir şarkı sesi geliyordu. Aşağıdan Volga'dan hafif sesler, gitar nameleri duyuluyordu. Çuykov sığınağa geri döndü. Akşam yemeğinin başında onu bekleyen Gurov, "Vasily Ivanovich, aklımı kaçıracağım, ortalık ne kadar sessiz," dedi. Çuykov burnunu çekmeye başladı, hiçbir şey söylemedi. Daha sonra masaya oturduklarında Gurov şöyle dedi: "Eh, yolda neşeli bir şarkı duyup ağladığına göre anlaşılan senin de başından çok şeyler geçmiş." Çuykov ona şaşkın şaşkın baktı. 6. ayının sonu. Sayfa 69.